Ayrım 25.
Düğünlerde herkes mutfak masasının etrafına toplanmıştı. Masada bir tabak peynirli makarna duruyordu ama pek dokunan olmamıştı. Bayan Diyon'un kitabı her zamanki gibi kaldığı sayfa kıvrılmış evinde duruyordu. Ailesiyle oturan bir kadından çok havaalanında uçak bekleyen birini andırıyordu. Brigitte her zamanki gibi bir şey yemez gibi yaparak tabağın kenarından ufak yemek parçaları kopartarak veya ekmekle dökülen sos parçalarını sıyırarak sonunda normal bir tabaktan çok daha fazlasını yemekle meşguldü. Granya'nın yüzü soluktu. Baba Dion ise sevgili odasına kaçmaya hazırlanıyordu. "Bir dakika bekle baba," dedi Granya. Sesi boğuktu. "Sana bir şey söylemek istiyorum. Aslında hepinize söylemek istiyorum." Granya'nın annesi gözlerini okuduğu sayfadan kaldırdı. Brigitte ise bakışlarını masaya dikti. Fiona yanaklarının kızardığını hissetti. Kendisini suçlu görüyordu. Sadece Granya'nın babası önemli bir şeylerin konuşulacağını anlamamıştı. "Tabii söyle bakalım, genel bir konu tartışılacağı için mutlu görünüyordu." "Hiçbiriniz söyleyeceklerimi kolay kabul etmeyeceksiniz, bunu biliyorum. Bu bakımdan olabildiğince basitleştirmeye çalışacağım. Sevdiğim biri var ve onunla evleneceğim." "Ne iyi," dedi babası. "Evlenmek mi?" dedi annesi. Aşık olan birinin aklına en son gelecek şey buydu sanki. Brigitte ile Fiona ağızlarını açmadan oturuyorlardı. Ufak hayret ve sevinç nidaları çıkartmakla yetiniyorlardı. Babasının sevdiği kişinin adını sormasına izin vermeden Granya kim olduğunu söyledi. "İlk duyduğunda memnun olmayacaksın, fazla yaşlı olduğunu filan söyleyeceksin ama sevdiğim kişi Tony O'Brien." Odayı Granya'nın beklediğinden beter bir sessizlik kapladı. Bir süre sonra babası, "Bu bir şaka mı?" diye sordu. "Hayır değil baba." "Tony O'Brien, müdürün karısı." Annesi kahkahalarla güldü. Fiona odadaki gerginliğe dayanamıyordu. "Çok iyi biri olduğunu söylüyorlar," dedi yalvarıcısına. "Sen bunu nereden buldun?" "Bay Dune tam bir öğretmen gibi konuşmuştu." "Etraftan," dedi zayıf bir sesle. "O kadar kötü biri değil baba. Sonra Granya'da biriyle evlenmek zorunda." Brigitte bu sözleri havayı yumuşatmak için söylemişti. "Tony O'Brien'ın seninle gerçekten evleneceğini sanıyorsan aldanıyorsun." Aidan Dune'un yüzü acı dolu ve sertti. "Önce size söylemek istedik. Gelecek ay evlenmeyi düşünüyorduk." Granya sesinin titremesine engel olmaya çalışıyordu. "Granya, o adam yılda en az 3 kıza evlenme teklif eder. Sonra da garsoniyerine götürüp her istediğini yapar. Bizlere geceyi Fiona'da geçirdiğini söyleyerek onun evine gittiğinde neler yaptığını herkesten iyi sen biliyorsundur." Yakalandıklarını anlayan Fiona korku içindeydi. "Öyle değil. Biz çoktandır birbirimizi seviyoruz. Yani bunu çoktandır hissediyoruz. Hem sana hem bana ihanet ettiğini düşünerek müdür olunca onu görmemeye karar verdim. Ama o ihanet etmediğini, her şeyin düzeldiğini söylüyor. Öyle mi?" "Evet öyle diyor. Hem seni çok seviyor hem çok beğeniyor. Özellikle akşam kurslarının başarısından çok memnun." "O kursa katılan bir genç tanıyorum. Harika olduğunu söylüyor," dedi Fiona zayıf bir sesle. Masanın etrafında oturanların bakışlarında sözlerin çok faydalı olmadığı okunuyordu. "Beni razı etmesi çok uzun sürdü baba. Senden yana olduğum için onunla görüşmek istemedim. O da bana bu işte yan diye bir şey olmadığını, hepimizin aynı amaç peşinde olduğumuzu." "Seni razı etmesi eminim çok uzun sürmüştür. Genellikle 3 gün sürdüğünü söyleyerek böbürlenir. Genç kızları nasıl yatağa attığını hep böbürlenerek anlattığını biliyor musun? Mountain View'da müdür alan adam böyle biri işte." "Artık değil baba, şimdi değil. Artık yapmadığına eminim, bir düşün." "Sadece öğretmenler odasına gelmediğinden, şimdi Tanrı'nın evi gibi gördüğü o ufacık taht odasında oturduğundan, müdür odası diye adlandırdığı o delikte." "Ama baba, orası Bay Walsh zamanında da müdür odası değil miydi? O başkaydı. O göreve layık biriydi." "Peki Tony layık değil mi? Okulu boyatan, etrafa çeki düzen veren o değil mi? her hafta yenilikler yapan, yabanıl yaşam bahçesi için sana para veren, İtalyanca kurslarına olanak sağlayan, otobüslerin daha düzenli çalışması için velilere baskı kurmayı özendiren, bakıyorum iyice beynini yıkamış. Granya annesine döndü. Sen ne diyorsun anne? Ne mi düşünüyorum? Benim ne düşündüğümün ne önemi var? Nasıl olsa istediğini yapmayacak mısın? Tony için de kolay olmadığını anlamanızı istiyorum. Çoktandır sana söylemek istiyordu. Bunun gizli kalmasını hiç istemiyordu ama ben hazır değildim. Öyle mi? Babasının sesi alaycıydı. Gerçekten baba, seninle her gün karşılaştığını söylüyor. Bir gün senden bir şeyler sakladığını öğrendiğinde nasıl yüzüne bakacağını düşünüyordu. Zavallı adam, zavallı vicdanlı adam. Babalarını hiç bu kadar acı dolu ve alaycı görmemişlerdi. Yüzü küçümseyen bir ifadeyle adeta çarpılmış gibiydi. Granny omuzlarını dikleştirdi. Annemin dediği gibi, 21 yaşından büyüğüm, istediğimi yapabilirim, yapacağım da. Ama bunu sizin desteğinizi alarak yapmak isterdim. O şimdi nerede? Bunları gelip söylemeye cesaret edemeyen beyaz atlı prens nerede? Dışarıda baba, arabasında. Uygun olursa içeri çağıracağımı söyledim. Granya dudaklarını ısırıyordu. İçeri davet etmeyeceklerini anlamıştı. Hayır, uygun değil. Ve hayır Granya, sana beklediğin desteği ve onayı verecek değilim. Annenin dediği gibi nasıl olsa istediğini yapacaksın. Bizim elimizden ne gelir ki? Kızgındı ve kırılmıştı. Masadan kalktı, odasının kapısını çarptı. Granya annesine baktı. Nell Dune omzunu silkerek ne bekliyordun diye sordu. Tony beni gerçekten seviyor dedi. Sevse de sevmese de. Baban için bunun ne önemi var? Önemli olan dünyadaki milyarlarca insan arasından. Hiçbir zaman barışamayacağı tek kişiyi seçmiş olman. Hiçbir zaman. Ya sen? Sen beni anlıyor musun? Granya kendinden yana birini bulmak için neler vermezdi. Şu sıra onu istediğini anlıyorum. Evet. Bundan başka anlayacak ne var? Granya'nın yüzü taş gibiydi. Teşekkürler. Yardımların için teşekkür ederim. Sonra kardeşiyle arkadaşına döndü. Size de teşekkür ederim. Bu kadar büyük destek verdiğiniz için. Aman ya Rabbi, ne yapmamızı istiyordun? Diz çöküp başından beri birbiriniz için yaratılmış olduğunuzu anladığımızı mı söylemeliydik? Brigitte bu haksızlık karşısında çaresiz kalmıştı. Herkesin onun hakkında iyi şeyler söylediğini araya sıkıştırmaya çalıştım dedi Fiona. Evet söyledin. Granya'nın sesi sertti. Taş gibi bir ifadeyle masadan kalktı. Nereye gidiyorsun? Babamın arkasından gitme. Onu değiştiremezsin dedi Brigitte. Hayır, sadece biraz eşya alıp Tony'nin evine gideceğim. Seni o kadar deli gibi seviyorsa yarına kadar bekler dedi annesi. Bu evde bir gün daha kalamam dedi Granya. 5 dakika öncesine kadar bunu anlamamıştım. Ama burada hiç mutlu olmadım. Mutluluk nedir dedi Nell Dune. Granya eşyalarını toplamak için üst kata çıktı. Odadaki üçlü konuşmadan oturuyordu. Dışarıda arabada oturan erkek evde olup bitenleri anlamaya çalışıyordu. Yan odanın camında gidip gelmeler iyiye mi yorulması gerektiğini merak ediyordu. Bir süre sonra elinde bavul evden çıkan Granya'yı gördü. Seni evimize götüreceğim sevgilim dedi. Sonra yakın zamana kadar babasının omzunda ağladığı gibi başını omzuna dayayacak ceketini ıslatana dek ağladı Granya. Fiona saatlerce olanları düşündü. Granya kendinden bir yaş büyüktü. Annesiyle babasına böyle karşı çıkmayı göze nasıl almıştı? Granya'nın hayatındaki olaylarla kıyaslandığında Fiona'nın sorunları ne kadar küçük kalıyordu. Onun sorunu Barry ile yakınlaşacağı bir şeyler bulmaktı. Bu konuyu ertesi sabah işte düşünmeye karar verdi. Hastanede çalışanların genellikle günün sonunda yandaki çiçekçinin elinde kalan çiçekleri ucuza alma imkanları vardı. Fiona da küçük bir buket frezya alarak bu karta "Çabuk iyileş, Nessa Halley" diye yazdı. Kimsenin görmediği bir sırada o bölümdeki hemşire masasının üstüne buketi bıraktı. Sonra koşarak kafeteryaya döndü. Barry'i 2 gün görmedi. Geldiğinde neşeliydi. Annem çok daha iyi, hafta sonu eve çıkacak dedi. Buna sevindim. Sorunu halloldu mu? Sorun babam. O babamı şey sanıyor. Neyse, onu görmeye gelmedi bile. Böyle intihar şantajlarıyla beni kandıramaz diyor. İlk başlarda morali çok kötüydü annemin. Ya şimdi? Babam boyun eğdi. Çiçek göndermiş, frezyalar. Böylece babamın kıymet verdiğini anladı. Eve çıkmaya razı oldu. Fiona her tarafının buz kestiğini hissetti. Çiçekleri kendisi getirmedi mi? Hayır, onları hemşire masasına bırakıp gitmiş. Yine de annemi beklemeyi başardı. Baban ne diyor? Fiona'nın sesi çok güçsüzdü. Durmadan ona çiçek göndermediğini söylüyor. Ama onların arasında hep böyle oyunlar olur. Söylediğinden emin değil gibiydi. Hepimizin ailesi tuhaf. Arkadaşımın geçenlerde aynı şey söylüyordu. Kafalarından neler geçtiğini anlamak imkansız. Öylesine içten ve yakın davranıyordu ki. Annem eve dönüp yerleştikten sonra yine çıkar mıyız diye sordu. Bunu çok isterim dedi Fiona. Lütfen, lütfen Tanrım, o çiçekler konusunda kimse anlamasın. Ne olur. İkisi de kolay yolu seçerek çiçekleri babasının gönderdiğine inansınlar. Barry Fiona'yı futbol maçına götürdü. Gitmeden önce hangi takımın iyi, hangisinin kötü olduğunu söyledi. Offside'ın ne olduğunu, hakemin geçen maçta kör gibi davrandığını, bu maça kadar görmeye başlamasını temenni ettiklerini anlattı. Maçta Barry esmer, şişman bir adamla konuştu. Ne haber Luigi? Bu takımı tuttuğunu bilmiyordum. Luigi onu görmekten çok mutlu olmuştu. Bartolomeo, seni köfte or seni. Ben doğduğumdan beri bu çocukları tutarım. Sonra ikisi de İtalyanca'ya dönerek mi piace, gio care, acalcio demeye ve birlikte gülüşmeye başladılar. Fiona da gülüyordu. Futbolu severim demek. Fiona anlamıştı ama Luigi'yi memnun etmek için yeni fark etmiş gibi davrandı. Demek ki ikiniz de İtalyanca'yı epey ilerletmişsiniz. Affedersin Luigi, arkadaşım Fiona dedi Barry. Kız arkadaşın seninle maça geldiği için ne kadar şanslısın. Suzy maça geleceğine duvardaki yağlı boyanın kurumasını seyretmeyi tercih ettiğini söyler. Fiona karşısında duran Dublin şiveli İtalyan adlı bu adama acaba Barry'nin kız arkadaşı olmadığını açıklaması gerekir mi karar veremiyordu. Üstünde durmamaya karar verdi. Ayrıca neden Barry'e o tuhaf isimle hitap ediyordu? Sonra Suzy ile buluşacaksan belki dördümüz bir içki içeriz. Luigi bunun duyduğu en parlak fikir olduğunu belirtti. Sonra buluşacakları pub'u kararlaştırdılar. Maç boyunca Fiona onlara olanları anlamaya çalıştı. Yerinde bağırmaya, yerinde üzülmeye gayret etti. İçinden bunun harika bir şey olduğunu, diğer kızların da erkek arkadaşlarıyla maça gidip orada başka erkeklerle karşılaştıklarını, sonra da o erkeklerin kız arkadaşlarıyla bir pub'da buluştuklarını düşünüyordu. Kendini harika hissediyordu. Şimdi sadece free kick, korner ve penaltının ne olduğunu unutmaması gerekiyordu. Daha da önemlisi Barry'e annesi, babası ve o esrarengiz çiçekler hakkında soru sormamayı hatırlaması lazımdı. Suzy harika bir kızdı. Kıpkırmızı saçları vardı. Temple Bar'daki o şık yerlerden birinde garsondu. Fiona hastanede kahve servisi yaptığından söz etti. Sonra da ne de olsa seninki gibi klas bir yer değil diye ekledi. Çok daha önemli dedi Suzy kesin bir tavırla. Sen ihtiyacı olan insanlara servis yapıyorsun. Bense oraya sadece görünmek için gelenlerin önüne bir şeyler koyuyorum. Erkekler kızların birbirleriyle böylesine anlaştıklarını görünce rahatlayarak maçı en ince ayrıntısına kadar tartışmaya koyuldular. Sonra da çıkacakları İtalya gezisini ele aldılar. Bartolomeo da gece gündüz şu meşhur Viaggio'da konuşmuyor mu diye sordu Suzy merakla. Ona neden böyle diyorsun diye sordu Fiona alçak sesle. Adı değil mi? Suzy gerçekten şaşırmıştı. Yo, adı Barry. Ah tamam canım. Hepsi Signora'nın başının altından çıkıyor. Müthiş bir kadın. Annemin evinde kiracı. Evi o idare ediyor. Lou'ya da Luigi diyor. Aslına bakarsan çok da güzel bir at. Ben bile bazen Luigi diyorum. Sen de gidiyor musun? Nereye? Roma'ya dedi Suzy. R harflerini İtalyanlar gibi çatlatarak. Emin değilim. Barry'i daha o kadar tanımıyorum. Ama işler iyi giderse belki giderim. Şimdiden bilemem. Para biriktirmeye başla. Çok eğlenceli olacak. Lou orada evlenmemizi istiyor. Ya da en azından balayımızı orada geçirmemizi. Suzy muhteşem bir yüzük taşıyan parmağını burnunun dibinde sallıyordu. Ne harika, inanılmaz değil mi? Lou'nun bir arkadaşı çok iyi fiyatı ayarlamış. Roma'da balayı geçirmeyi bir düşün. Fiona'nın sesinden de ne kadar imrendiği seziliyordu. Tek sakıncası balayımı en az 50-60 kişiyle birlikte geçireceğim. Böylelikle onu gündüzleri değil sadece geceleri oyalamak zorunda kalırsın dedi Fiona. Onu oyalamak mı? Ya ben? Onun beni eğlendirmesini beklerdim. Fiona her zamanki gibi ağzını açtığına pişman olmuştu. Suzy gibi birinin böyle düşünmesinden daha tabii ne olabilirdi? Luigi denen çocuğun etrafında takla atmasını bekleyecekti tabii. Fiona gibi onu sıkıyor muyum diye düşünüp korku içinde yaşayacak değildi ya. Bu kız kadar kendinden emin olmak ne kadar güzel olurdu. Ama insanın Suzy gibi muhteşem kızıl saçları olursa, onun gibi meşhur bir yerde çalışırsa, geçmişinde Luigi gibi kocaman taşlı yüzükler getiren bir dolu erkek arkadaşı olursa, Fiona derin derin içini çekti. Suzy anlayışlı bir bakışı onu süzüyordu. Maç çok mu sıkıcıydı diye sordu. Yok o kadar kötü sayılmaz. Ben daha önce hiç maça gitmemiştim. Offside'ın ne olduğunu tam anladığımı sanmıyorum. Sen biliyor musun? Aman yarabbi hayır. Nereden bileyim? Öğrenmeye de niyetim yok. Bunları anlamaya başlarsan kendini buz gibi bir havada, kulakları sağır eden bağırışmaların arasında bulursun. Ben kendime düstur olarak maçtan sonra buluşu seçtim. Suzy'nin bilmediği bir şey yoktu. Fiona karşısındaki kızıl saçlı kıza ne kadar gıpta ediyordu. Ona ne kadar imreniyordu. Nasıl böyle kendinden bu kadar emin biri oldun? Güzel olduğun için mi yoksa? Suzy Fiona'nın yüzüne bakıyordu. Bu hevesli, kocaman gözlüklü kızın alay etmediği kesindi. Neye benzediğimi hiç bilmiyorum dedi Suzy. Doğru söylüyordu. Babam bir sokak orospusuna, bir aşifteye benzediğimi söyler. Anneme kalsa erkeklere kolaylıkla yüz veren biri gibiyimdir. İş aradığımda fazla makyaj yaptığımı söylemişlerdi. Beni yatağa atmak isteyenlerden ise muhteşem göründüğümü duydum. Benim yerimde olsan nasıl göründüğünü bilir miydin? Anlıyorum, ah ne kadar iyi anlıyorum dedi Fiona başını sallayarak. Annesi tişört giydiğinde çok gülünç göründüğünü söylerdi. Oysa hastanedekiler tişörtlerine bayılıyordu. Bazıları gözlüklerinin çok yakıştığını, gözlerini büyüttüğü için bir hava verdiğini söylerdi. Başkaları ise lens alacak parası olmadığından mı gözlükler taktığını sorarlardı. O zaman bile uzun saçlı kızları beğenir, zaman ise o saçlarla ufacık okul talebesine benzediğini düşünürdü. Sanırım sonunda büyüdüğümü ve herkesi memnun etmenin imkansız olduğunu anladım. Ben de onun yerine kendimi mutlu etmeye karar verdim. Bacaklarım güzel, onun için kısa etek giyiyorum. Ama öyle aptalca kısa değil. Sonra makyajımı da biraz hafiflettim. Baktım ki ben aldırmayınca başkaları da fikir vermekten vazgeçmeye başladılar. Fiona fikir almak istercesine alçak bir sesle, ''Sence saçlarımı keseyim mi?'' diye sordu. ''Hayır bence kesme. Ama ben saçını uzat da demem. Saçların da vücudun da senin. Onlarla ne yapmak istiyorsan onu yap. Ne bana ne Bartolomeo'ya ne de annene sor. Yapmazsan hep çocuk kalırsın. En azından ben böyle düşünüyorum.'' Muhteşem Suzy için böyle konuşmak ne kadar kolaydı. Fiona kendini gözlüklü bir fare gibi görüyordu. Uzun saçlı bir fare. Gözlüklerini atıp saçlarını keserse bu sefer gözlerini kırpıştıran kısa saçlı bir fare olacaktı. Büyümesine, herkes gibi karar almasına yardımcı olacak bir şey gerekiyordu. Belki de aniden ona güç verecek bir şey çıkardı. Barry iyi vakit geçirmişti. Fiona arkasında beline sarılmış motorla eve dönerken bir daha maça davet ederse ne derim diye düşünüyordu. Cesaret gösterip Suzy gibi maçtan sonra buluşmayı mı önermeliydi yoksa hastanede birilerinden offside'ı iyice öğrenmeye çalışarak maça mı gitmeliydi? Hangisi daha doğru olurdu? Kendisinin ne istediğini bir bilseydi. Ama o daha Suzy gibi büyümemişti. Hiçbir şey hakkında fikir üretecek konuma gelmemişti. Yolun başında motordan inerken arkadaşlarınla tanışma hoşuma gitti dedi. Bir dahaki sefere senin istediğin bir şey yaparız. Yarın sana uğrarım. Annemi eve çıkartmaya geleceğim. Çoktan döndüğünü sanıyordum. Barry annesi eve iyice yerleştiğinde onu davet edeceğini söylemişti. Fiona da Bayan Haley'nin çoktan evine döndüğünü düşünüyordu. Frezyaları bırakıp kaçan kadın olarak tanınmaktan korktuğu için son günlerde hastanenin o bölümünden uzak durmaya özen göstermişti. Hayır, tam iyileştiğini düşündüğümüz sırada yeniden geriledi. Buna çok üzüldüm dedi Fiona. O çiçekleri babamın gönderdiğinden emindi ama tabii ki o göndermemiş. Bunu anlayınca tekrar hastalandı. Fiona'ya ateş bastı. Aynı zamanda buz gibi oldu vücudu. Ne korkunç dedi. Sonra fısıltıyla neden babanın gönderdiğini sanmıştı diye sordu. Barry hüzünlü bir ifadeyle kim bilir üstünde adı yazılı bir buket çiçek geldi dedi. Doktorlar kendi kendine gönderdiğini düşünüyorlar. Buna nasıl karar verdiler? Burada yattığını bilen başkası yoktu da ondan. Fiona'yı göz kırpmadan geçireceği bir gece daha bekliyordu. O kadar çok şey olmuştu ki. Maç, futbol kuralları, Luigi ve Suzy ile tanışmak, İtalya'ya gitme ihtimali, herkesin Barry'nin kız arkadaşı olduğunu düşünmesi, sonra büyüyünce insanın ne yapması, ne söylemesi gerektiğini bileceğine, kendi kendine kararlar alacağını anlaması, sonra da bir buket çiçek yüzünden Barry'nin annesinin hastalığının nüksetmesine neden olması. Kadıncağız uyandığında bir buket çiçek görürse neşelenir sanmıştı. Oysa o buket her şeyi bin kere daha berbat etmişti. Fiona ertesi gün işe gittiğinde yorgun ve soluk yüzlüydü. Üstelik tişörtlerin arasından yanlış gün yazılı olanı seçmişti. Herkesin kafası karışıyordu. İnsanlar günlerden cuma olduğunu sandıklarını söylüyorlardı. Bir kısmı da karanlıkta mı giyindin diye soruyordu. Kadının biri Fiona'nın göğsüne pazartesi yazdığını görünce yanlış geldim diye çıkıp gitmişti. Fiona soyunma odasına gitti ve tişörtünün önünü arkasına çevirdi. Kimsenin arkasına bakmasına izin vermemeye çalışmaktan başka çaresi yoktu. Barry öğlen tatilinde geldi. Bizim bölümün sorumlusu Miss Clark 1-2 saat izin verdi. Çok iyi bir kadındır. O da İtalyanca kursuna geliyor. Ona kursta Francesca diyorum. İşte ise Bayan Clark. Ne komik değil mi? Fiona Dublinlerin en az yarısının yalancı isimlerle bu kursa boy gösterdiklerini düşünmeye başlamıştı. Ama Mountain View'daki o azgınlar okulunda çocukla oyunlar oynayan insanları gıpta edecek zamanı yoktu. Merak ettiğini belli etmeden annesinin nasıl olduğunu anlamalıydı. Her şey yolunda mı? Hayır, ne yazık ki değil. Annem eve dönmek istemiyor ama burada kalacak kadar da hasta değil. Bu yüzden onu bir akıl hastanesine gönderecekler. Çok üzgün ve ümitsiz görünüyordu. Yüzü uykusuzluktan ve üzüntüden bembeyaz. Çok yazık Barry dedi. Evet, ne yapalım? Buna da göğüs germeye çalışacağım. Sana bir şey söylemek istiyorum. Hani bir daha çıkarız, o zaman da senin istediğin bir şey yaparız demiştim ya. Fiona panik içindeydi. Ne istediğini seçmeye vakti olmamıştı. Aman yarabbi, her şeyin üstüne bir de bunu sormaya kalkışacak değildi. Ne istediğimi daha tam olarak hayır. Sadece bunu biraz ertelemek zorunda olduğumuzu söylemek istedim. Ama sakın başkasıyla çıktığımı ya da çıkmak istediğimi sanma. Heyecandan kekeliyordu. Fiona Barry'nin gerçekten ondan hoşlandığını anladı. Kalbinin üstünde baskı yapan ağırlığın 1/4'ü bir anda yok olmuştu. Hayır, tabii anlıyorum. Her şey hallolunca bana haber ver. Yüzünü kaplayan gülümseme o kadar genişti ki kahve ve çay almak için sırada bekleyenler bir süre daha beklemek zorunda kaldılar. Barry de en az onun kadar geniş bir gülümsemeyle onun yüzüne baktı, sonra çıkıp gitti. Fiona futbolda offside'in kurallarını öğrendi ama topu atan ile kaleci arasında hep iki kişi bulunmasının nasıl sağlandığını çözemiyordu. Kimseden doyurucu bir cevap alamamıştı. Arkadaşı Bridget Young'u aradı. Telefona Bridget'in babası cevap verdi. Merhaba, seninle konuşma fırsatı çıktığına sevindim Fiona. Geçenlerde bize geldiğinde sana kabalık ettim. Lütfen bağışla. Zararı yok Bay Dion, canınız sıkılmıştı. Evet, canım çok sıkılmıştı. Hala da öyle. Belki benim orada yerim yoktu, fazlalıktım. Bridget'i çağırayım. Bridget çok keyifliydi. 1 kilo vermişti. İnsanı kemikli gösteren yeni bir ceket almıştı ve bedavadan Prag'a gidiyordu. Hiç olmazsa kusurlarının ortaya döküldüğü çıplak plajı olmayan bir ülkeydi Çek Cumhuriyeti. Granya'dan ne haber? Hiç bilmiyorum. Onu görmeye gitmediğini mi söylemeye çalışıyorsun? Fiona çok şaşırmıştı. İyi fikir. Gel bu akşam Zena sitesine gidelim. Onları ziyaret edelim. Belki o geriatriye de rastlarız. Şşt, öyle söyleme, baban duyabilir. Bu babamın deyimi. Bunu babam söylüyor. Bridget hiç pişman değildi. Nerede buluşacaklarına karar verdiler. Bridget içten içe gülünç bir gece geçirmeye hazırlanıyordu. Fiona ise Granya'nın yıkılıp yakılmadığını merak ediyordu. Kapıyı Granya açtı. Uzun siyah bir kazakla blue jean giymişti. Onları görünce şaşırdı. İnanılmaz dedi sevinçle. İçeri girin. Tony zeytin dalının ilk yaprakları kapımızı çaldı. Tony de gülerek kapıya geldi. Yakışıklı fakat çok yaşlıydı. Fiona Granya'nın nasıl olup da bu adamda bir gelecek görebildiğini anlamıyordu. Kardeşim Bridget ve arkadaşımız Fiona. Girin girin, daha iyi bir zaman seçemezdiniz. Tam bir şişe şarap açacaktım. Granya çok içiyoruz diyordu. Yani benim çok içtiğimi söylüyordu. Oysa şimdi içmeye mecburuz. Onları kitap, kaset ve CD dolu bir odaya aldı. Yunan müziği çalıyordu. Zorba'daki dans mı diye sordu Fiona. Hayır ama aynı besteciden. Theodorakis sever misin? Aynı çağın müziğinden haşlandığını sandığı birini bulmak gözlerini parlatmıştı. Kim dedi Fiona. Karşısındaki adamın gülüşü dondu. Ne kadar lüks dedi Bridget etrafı hayranlık ve gıpta ile süzerek. Değil mi? Tony bütün bu rafları özel olarak yaptırmış. Babamın kütüphanesini yapan adama. Babam nasıl? Granya gerçekten merak ediyordu. Bildiğin gibi hep aynı. Hala yüksekten atıp bağırıp çağırıyor mu? Hayır. Daha çok iç çekip inliyor. Ya annem? Annemi bilirsin. Gittiğinin farkında bile değil. Teşekkür ederim. İnsana sevildiğini ne güzel anlatırsın. Sadece gerçeği söylüyorum. O sırada Fiona, Dun ailesinin iç yüzünü anlamaması için yaşlı adamı lafa tutmaya çalışıyordu. Belki de adam her şeyi biliyordu. Tony hepsine birer bardak şarap verdi. Sizinle tanışmaktan çok memnun oldum kızlar. Yalnız okulda bakmam gereken bir iki şey var. Sizin de nasıl olsa konuşacaklarınız çoktur. Onun için sizleri biraz yalnız bırakacağım. Gitmen gerekmez sevgilim. Granya adamı zorlamadan sevgilim demişti. Gerekmediğini biliyorum ama gideceğim. Bridget de döndü. Babanla konuşursan ona Bridget merakla bekliyordu. Oysa Tony O'Brien sözcükleri bulmakta zorluk çekiyordu. Ona kızının iyi olduğunu söyle dedi boğuk bir sesle. Sonra çıkıp gitti. Ne demezsin dedi Bridget. Bundan ne anlam çıkarıyorsun? Çok çok üzülüyor dedi Granya. Babam okulda onunla konuşmuyormuş. Bir yere girdiğinde odayı terk ediyormuş. Okulda durumu çok zor. Ben de eve gidemediğim için zor durumdayım. Eve gidemiyor musun dedi Fiona. Hayır. Aramızda bir olay geçti. Bunları yapan benim kızım değil artık diye sözler söylendi. Bilmem, babam biraz sakinleşti gibi geliyor dedi Bridget. Belki ilk geldiğinde biraz homurdanır ve söylenir ama zamanla her şeyi kabul eder. Tony hakkında konuşmasından nefret ediyorum dedi Granya. Neye karar vereceğini bilemez gibi. Korkunç geçmişinden söz etmesinden mi demek istiyorsun diye sordu Bridget. Evet, ama benim de geçmişim o kadar temiz değil ki. Onun yaşında olsam ben de dolu dolu bir geçmişim olmasını isterdim. Hayatımın 12'nden kısa olmasından başka ne fark var aramızda? Geçmişin olduğu için ne kadar şanslısın dedi Fiona. Susar mısın Fiona? Çalı gibi ince olduğun yetmiyormuş gibi bir de geçmişin mi olmasını istiyordun? Kimseyle yatmadım, kimseyle sevişmedim. O işi yapmadım dedi birdenbire Fiona. Dün kardeşler merakla ona bakıyordu. Olamaz, doğru değil. Neden olamaz? Yatsaydım herhalde hatırlardım. Yatmadım diyorsam doğru söylüyorum. Peki neden? Soran Granya'ydı. Bilmiyorum. Ya sarhoştular ya da korkunç insanlardı. Belki de yer yanlıştı ya da ben karar verinceye kadar iş işten geçti. Beni tanırsınız. Kendine acıdığı ve pişmanlık duyduğu seziliyordu. Granya ile Bridget diyecek bir şey bulamıyorlardı. Şimdi istiyorum ama dedi Fiona heyecanlı bir sesle. Ne yazık ki çağımızın en yetenekli aygırını kaçırdık. O bu işi seve seve yapardı dedi Bridget başıyla Tony O'Brien'in çıktığı kapıyı işaret ederek. Bu söylediğin hiç komik değil dedi Granya. Bence de dedi Fiona. Önüme gelenle yapmak istemiyorum Demedim ki, aşık olduğum biri var. Ah, affedersiniz dedi Brüşte öfkeyle. Granya şaraplarını tazeledi. Ne olur kavga etmeyelim dedi. Kavga eden kim? Brüşte şarap bardağını kafasına dikerek. Okuldayken oynadığımız gerçeği söyleme ya da sadece yürekli olma arasındaki seçim yapmayı gerektiren oyunu hatırlıyor musunuz? Sen hep yüreklilik göstermeyi seçerdin. Bu akşam gelin gerçeği söylemeyi seçelim. İkiniz bana ne yapmam gerektiğini söyleyin. Eve gelip babamı görmelisin. Seni gerçekten özlediğini sanıyorum dedi Brigitte. Geldiğinde banka veya siyaset konularını açmalısın ya da yönettiği gece kursundan söz etmelisin. Onu alıştırıncaya kadar şeye, Tony'yi hatırlatacak konulara girmemelisin dedi Fiona. Ya annem? Gerçekten aldırmıyor mu? Hayır, sadece seni sinirlendirmek için böyle söyledim. Ama aklını taktığım bir şey olduğunu sen de biliyorsun. Ya işi ya da geçirmekte olduğu menopoz. Bu bakımdan annemin gözünde babam gibi büyük sorun sen değilsin. Doğru söyledin dedi Granya. Hadi Bridget, o oyunu oynayalım. Bridget şişmanlama konusunda ağzını kapatmalı dedi Fiona. Çünkü şişman değil, seksi. Kocaman bir kıç ve kocaman göğüsler. Erkeklerin bayıldığı şey değil mi? Diye sordu Granya. Aralarında da incecik bir bel diye ekledi Fiona. Ama kalorler ve fermuarlar konusuna gelince çok çok sıkıcı biri oluyor dedi Granya gülerek. Saç fırçası sapına benzeyen biri için böyle konuşmak kolay. Hem sıkıcı hem seksi, beklenmeyen bir birleşim dedi Granya. Brigitte de gülümsemeye başlamıştı. İştenlikle konuştuklarını anlamıştı. Tamam, şimdi sıra Fiona'da. Neşelenmeye başladığı görülüyordu. İki kardeş bir süre sustular. İnsanın ailesinden birine saldırması daha kolaydı. Hazırlıklı olmak için bir kadeh şarap almalıyım dedi Fiona. Fazla alçak gönüllü. Hep bağışlanmayı isteyen. Hiçbir konuda fikir üretemeyen. Hiçbir konuda karar alamayan. Herkesin kendi kararlarını alması gerektiğini anlayacak kadar olgunlaşmamış. Herhalde hayat boyu çocuk kalacak. Bir daha tekrarlar mısın diye araya girdi Fiona. Granya ile Brigitte fazla mı ileri gittik der gibi birbirlerine baktılar. Sadece insanlara karşı hep fazla yumuşak olduğunu, kimsenin senin gerçek fikrinin ne olduğunu anlamadığını söylemek istiyorduk. Ya da fikrin olup olmadığını diye ekledi Brigitte karamsar bir ifadeyle. Ya çocuk kalmak konusu? Kararlarımızı biz vermek zorundayız değil mi? Yoksa hep bizim yerimize başkaları karar verir. Bu da çocuk kalmak demektir. Bunu demek istedim. Granya komik, küçük Fiona'yı kırmış olmak istemiyordu. Çok tuhaf bir şey. Bunu bana söyleyen ikinci insansın. O Suzy denen kız da saçımı kessen mi diye sorduğumda aynı şeyi söyledi. Pek tuhaf. Peki yapabilecek misin? Soran Brigitte. Neyi? Zamanla karar vermeyi öğrenmeyi, sevdiğin adamla yatmayı, saçını kesmeyi, fikir yürütmeyi. Ya sen? Sen insanın kafasını o kalorilerle şişirmeye son verecek misin bakalım dedi Fiona ateşli ateşli. Evet, o kadar sıkıcı geliyorsa yapacağım. Tamam öyleyse dedi Fiona. Granya, Fiona düşüncelerini açık açık söylerse, Brigitte de kızartma konusunda ağzını açmazsa Çin yemeği getireceğini söyledi. Onlar da ertesi gün babasına gitmeye söz verirse Granya'nın koyduğu kurallara uymayı kabul edeceklerini söylediler. Yeni bir şişe şarap açtılar. Yaşlı adam eve dönüp onun yaşında birinin düzenli uykuya ihtiyacı olduğunu söyleyerek onları kapının önüne koymasına dek birlikte güldüler. Oysa adamın Granya'ya bakışlarından uykudan başka şeyler düşündüğü belli oluyordu. Otobüse binip eve doğru yol aldıklarında Brigitte, ziyaretlerine gitmemiz çok iyi bir fikirdi değil mi diye sordu. Aradan geçen zaman içinde öneriyi kendisinin yaptığına inanmıştı. Çok mutlu görünüyor dedi Fiona. Ne kadar yaşlı değil mi? Neyse, ondan başkasını istemiyor ki dedi Fiona konuyu kapatmak için. Brigitte'in aynı fikirde olduğunu görünce şaşırdı. Sorun da bu ya. Adam isterse Mars'tan gelmiş sivri kulaklı biri olsun, istediği o ise herkes gerçekten istediği şeyin peşinden gidecek kadar cesur olsa dünya bambaşka bir yer olurdu. Belki de şarabın etkisiyle bağırarak konuşuyordu. Otobüsteklerin çoğu bu sözlere güldü Alkışlayanlar bile çıktı. Bridget onları öldürecek gibi bakıyordu. Seksi fıstık, bize bir gül bakalım diye bağırdı bir erkek. Bana seksi dediler diye fısıldadı Fiona, mutluluk içindeydi. Sana söylememiş miydik dedi Fiona. Barry Helen'in bir daha çıktıklarında değişik bir insan olmaya karar verdi. Nasıl olsa bir daha çıkacakları kesindi. Aradan geçen bir hafta çok yavaş geçti. Bir gün Barry'i karşısında buldu. Evde işler yolunda mı diye sordu. Pek sayılmaz. Annem hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Yemek bile yapmıyor. Eskiden pastalar ve tatlılar yaparak insanı delirtirdi. Neredeyse zorla yedirirdi yaptıklarını. Şimdi süpermarketten hazır yiyecekler almazsak aç kalırız. Fiona anlayış doluydu. Ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. Hiç bilmiyorum. Ondan önce ben delireceğim. Dinle, çıktığımızda nereye gitmek istediğine karar verdin mi? Fiona o anda kararını verdi. Sizin eve çaya gelmek isterim. Hayır, bu iyi bir fikir değil. Ne istediğimi sen sordun, ben de sana söyledim. Hem belki anneni harekete geçirmiş oluruz. Yemeği bir kız arkadaşını getirdiğini söylersen belki bir şeyler hazırlamak ister. Ben de neşeli olur, ona iyi davranırım ve güncel olaylardan konuşuruz. Hayır Fiona, henüz değil. Ama ona yardım edeceksek asıl şimdi yapmamız gerekmez mi? Şimdiden normal davranmazsan hayatının düzeleceğine inanmasını nasıl beklersin? Bilmem, belki de haklısın dedi Barry. Hangi akşam olsun? Barry aslında istemeyerek bu akşamı seçti. Sonra Fiona'nın kararsız davranmasını, ne hazırlarlarsa hazırlasın önemli olmadığını söylemesini bekledi. Oysa tam tersi oldu. Fiona uzun bir iş gününden sonra yorgun olacağını, bu bakımdan canının makarna ve börek gibi doyurucu bir şeyler isteyeceğini söyledi. Barry kulaklarına inanamıyordu ama annesine aktarmaktan kaçınmadı. Bu tür yemekler yapacak halde değilim dedi Barry'nin annesi. Tabii yaparsın anne. Senin ne kadar iyi bir aşçı olduğunu unuttun mu sanıyorsun? Babam böyle düşünmüyor ama, dedi. Barry'nin kalbi çeliğe dönüştüğünü hissetti. Annesini iyileştirmek için Fiona'nın akşam yemeğine gelmesinden daha fazlası gerekiyordu. Tek çocuk olmamayı, sorunlarını paylaşacak en az 6 erkek 6 kız kardeşi olmasını ne kadar isterdi? Babasının annesini ne kadar sevdiğini, ölmek istediğinde ne kadar üzüldüğünü ya da annesinin duymak istediği o kahrolası sözleri söylemesini nasıl da dilerdi. Karşısına kim çıkarsa çıksın onu terk etmeyeceğini söylese. Babası çok yaşlıydı, neredeyse 50 yaşındaydı. Tabii ki annesini başka bir kadın için bırakacak değildi. Zaten onu kim isterdi ki? Sonra intihara kalkışmasını şantaj diye nitelendirmek de nereden çıkmıştı? Babasının hiçbir konuda kesin fikri yoktu. Ülkede seçim olduğunda veya referandum yapıldığında fikrini açıklayacağına elinde gazete koltuğa gömülürdü. Peki bu konuda böylesine sert fikirler ortaya atmak ne demek oluyordu? Annesinin istediği sözcükleri neden söyleyemiyordu? Fiona parlak fikri boşa gidecekti. Bunu şimdiden görüyordu Barry. Peki anne, öyleyse sen bir şeyler hazırlamaya çalışırım. İyi aşçı sayılmasam da denemeye razıyım. Sen pişirmişsin gibi yaparız. Çünkü arkadaşımın eve gelmesinden memnun değilmişsin gibi davranmanı istemem. Yemeği ben yapacağım dedi annesi. Sana Carsi Caro'nun yemeğini bile yapmaktan acizsin. Carsi Caro tek gözlü iri kedilerinin adıydı. Adını İrlanda milli takımında oynayan Tony Carsi Caro'dan almıştı. Ama kedinin patilerinde büyük bir beceri olduğu söylenemezdi.